Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun efendim. Konulu tefsir okumalarımızda, Hayat Rehberimiz programında yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamızla Profesör Doktor Ömer Çelik'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Bizler teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. İnşallah Nebiler silsilesine Hazreti İlyas aleyhisselamdan devam edeceğiz bu bölümümüzde. Ve diğer peygamberlerimizi de vaktimiz el verdiğince ele almaya çalışacağız değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ebihi nesta'in. Efendim hem İlyas Aleyhisselam'a hemen peşinden Elyesa Zülkif Aleyhisselam, onları da inşallah programımızda ele almaya çalışacağız. Çünkü onların kıssaları Kur'an-ı Kerim'de kısa kısa
Evet.
arz ediliyor. Birbirinin peşine geliyorlar. Hem o peygamberlere, hem Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e kadar bütün peygamberlere ve hasreten Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyoruz. Salatü selam ediyoruz onlara. Cenab-ı Hak onların güzel ahlaklarını bize anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de, kıssalarda ve onları bize örnek gösteriyor. Bunlarda üsve-i hasene vardır buyuruyor. Yani bu kıssalar böyle sadece bir tarihi
Malumat şeklinde değil,
değil,
kesinlikle.
değil. Hepsinde, yani kısa olsun, uzun olsun, hepsinde böyle Kur'an-ı Kerim, Kur'an ahlakı dediğimiz, İslam ahlakı dediğimiz o şeyler böyle her birinde teker teker bize gösteriliyor, öğretiliyor, örneklendiriliyor.
Bizim kimliğimizi şekillendirecek hisseler içeriyor.
Tabii yani bir güzelliği diyelim ki salih olmak, işte sabırlı olmak, işte efendim yel ahyar seçilmişlerden olmak.
Mürselin.
Şimdi diyor ki Mursel'in peygamberlerden olmak. Yani işte İlyas da diyor Allah'ın gönderdiği peygamberlerdendi. O da kavmini tevhide davet etti. O da işte salihlerdendi. O da Allah'ın seçkin kullarındandır diye. Şimdi her peygambere bu güzellikleri Cenab-ı Hakk'ın izafe etmesi bizim şimdi her peygamber kıssasını anlatırken o güzellikleri tekrar ediyoruz. Ha demek ki onda da bu güzellik varmış. O tekrar bize ne yapıyor? Ruhumuzda iz bırakmaya
Evet.
başlıyor.
Tekrar tekidi gerektiriyor
Evet,
yani.
gerektiriyor. Yani bu lüzumsuz bir tekrar değil.
Kesinlikle.
Çok önemli ahlaki meziyetlerin, melekelerin ruhumuzda kökleşmesi ve bizde bir kalıcı alışkanlık haline gelmesi açısından önem arz ediyor
Kesinlikle hocam.
burada. Şimdi tabii önce İlyas Aleyhisselam ayet-i kerime açıkça bunu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Saffa suresinde ve inne İlyase leminel murseli.
Peygamberlerden olduğu kesin.
Bir defa onun bir peygamber olduğu açıkça dile getirilmiş oluyor. Peki ne yapıyor İlyas Aleyhisselam? Kavmini tevhidi davet ediyor.
Her peygamber gibi.
Kavmini dedi ki siz Allah'tan korkmaz mısınız? Efendim işte günahlardan sakınmaz mısınız?
Ela tettekun.
Evet. Niye siz ne yapıyorsunuz? Çünkü etedûne ba'len ve tezerûne ahsenel hâlikîn Allah rabbekum ve rabbe âbâikumel evvelîn. Yani burada bir tevhid anlatımı söz konusu. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini de anlatıyor. Siz diyor Allah'ı bütün alemin Rabbi, her şeyi yaratan tek Rab olan Allah'ı bırakıyorsunuz ve tutuyorsunuz Ba'd diye isimlendirdikleri bir puta tapıyorsunuz.
Baal diye bir putları varmış o kavmin.
Evet. Şimdi dolayısıyla İlyas Aleyhisselam'ın gönderildiği o toplum yine İsrail olanan bir grup. Çünkü bunlar hepsi
Evet.
İsrail oğulları peygamberlerinden. Yani Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam ve efendim İlyas, Elyas, Akif hep Beni İsrail
Evet.
peygamberine yaşadıkları mühitlerde yine hep Filistin bölgeleri, Şam bölgeleri, Irak bölgeleri oralarda yaşıyorlar. Zaten peygamberin pek çoğu o bölgede
Evet.
geldiğini görüyoruz. Orada işte bu yine Filistin bölgesinde Bek denen bir karya diyelim.
Evet,
Ya
böyle
böyle bir
bek diye de
yerde
geçiyor hocam bazen.
daha sonra tabii bu şeyi alıyor, ismi alıyor.
Esası bek yani o yerin.
Bek diye ama buradaki yaşayan insanlar büyük bir put yapıyorlar. O puta da Baal ismini veriyor. El Baalu.
O da kariyenin başına geçiyor.
Tabii El Baal kelimesinde işte efendim bir hanımın kocası. Yani güçlü kuvvetli anlamında bir şeyi var bu Baal kelimesinin. Hatta işte bir erkek anlamı da var. Veya diyelim ki işte bir damızlık hayvan gibi bir anlamı da var kelimede. Böyle. Bunlar bu isimde böyle gücü, kuvveti, erkeği temsil eden diyelim ki büyük bir put yapıyorlar. İşte rivayetlere göre 10 metre boyunda, altında, işte gözleri zümrüt falan tarzında böyle. put yapıyorlar, o putu tapıyorlar. Dolayısıyla putperestlik orada da
şirk orada da
evet,
meydana
orada
çıkıyor. Evet.
Çıkmış oluyor. Dolayısıyla İlyas Aleyhisselam zaten iki defa İlyas ismi de geçiyor. Bir de İlyas'ın ismi de geçiyor.
Üçüncüsü öyle geçiyor hocam.
Evet, öyle geçiyor. Ama diye o İlyas'ın derken de yine İlyas Aleyhisselam kastedilmiş oluyor. Böyle olunca İlyas Aleyhisselam onlara tevhidi anlatmış oluyor. Evet. Yani bu şeye bağlı tapmayın. Bu puttur. Bunun bir faydası yoktur. Zararı vardır. Hı hı. İşte efendim sadece Allah'a kulluk yapın diye onları tevhide davet etmiş evet. oluyor.
İbadeti hak olan Tanrı'yı bırakıp da kendi elleriniz yaptığınıza tapmayınız
tapmayın
diyor.
Tapmayın diyor.
Her peygamberde olduğu gibi.
Ama fekezzebuhu.
Yalanlıyorlar.
Evet. Ve innem le muhtarun. Evet. Tabi onu efendim yalanlıyorlar. Ve onlar tabi azabı hak eden bir toplum haline geliyorlar. Ama biz diyor İlyas'a diyor bir nam bıraktık diyor. İlyas'a selam olsun diyor. Selam ala İlyas'ın. O diyor bizim mümin kullarımızın bir tanesiydi. Onu kurtardık. Oradaki o bağla tapan toplumu da helak ettik. Evet bu şekilde.
Siz de ibret alın diyor.
Evet alın. Tabi orada İlyas Aleyhisselam'ı yani hem yalanlıyorlar hem orada yaşaması müsaade etmiyorlar. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça söylemiyor ama tarihi rivayetlere hı-hı. baktığımız zaman İlyas Aleyhisselam bulunduğu bölgeyi terk etmek durumunda kalıyor. Hı-hı. Ve kalınca da daha böyle dağ gibi o yerlerde, yayla gibi yerlerde yalnız başına oralardaki tabii şeyleri yiyerek, beslenerek o şekilde kendi başına bir kulluk yapma durumunda kalıyor. Yani öyle bir zor şartlarda bir ibadet hayatı yaşayarak o şekilde ömrü tamamlamış oluyor İlyas Aleyhisselam. Tabii yine rivayetlerde İlyas Aleyhisselam'ın bir kısım mucizelerden bahsediliyor. İşte diyelim ki bir hastalığı iyileştirmesi, efendim dua ettiği bir yemeğin artması tarzında bir kısım ama Kur'an-ı Kerim'de açıkça dile getirilmiyor. Rivayetlerden
biz temin ediyoruz.
Oluyoruz. Evet. Ama onun bir peygamber olduğu, salih bir insan olduğu, mümin bir insan olduğu, işte Allah'ın diyelim ki efendim bir tevhidi dinini tebliğ ettiği, sonraki dönemlerde İlyas'a selam olsun diyerek Cenab-ı Hakk'ın ona yani onun kıymetini, şerefini bildirdiği hı hı. bir güzel insan
peygamber.
Aleyhisselam. Şöyle bir rivayet yani hadis-i şerif de olabilir. İlyas Aleyhisselam'a ilgili. Çünkü ibadete düşkün bir insan. Hı hı. Yani namazına, orucuna vefat ile ilgili olarak Azrail Aleyhisselam geliyor. İlyas Aleyhisselam'ın yanına. Geliyor. Diyor ki ecel geldi. Gidiyoruz. İlyas Aleyhisselam biraz çekiniyor. Ölmek istemiyor yani. Hmm. Veya dünyadan ayrılmak istemiyor. Bu şekilde bir tavır gösteriyor. Evet. Diyor ki Azrail Aleyhisselam, ey İlyas diyor, Rabbin seni davet ediyor diyor. Oraya gelmek istemiyor musun diyor. Yoksa ondan mı çekiniyorsun deyince, yok diyor öyle değil. Benim esas diyor kaygım dünyadan ayrıldığım için değil de, burada diyor çok ibadet ediyordum Allah'a. Yani namaz kılıyordum, secde ediyordum, oruç tutuyordum. Ona yine efendim beni dinleyen kimse olursa onlara Allah'ın dinini tebliğ ediyordum. Böyle yani Allah'ın razı olacağı amelleri
yapıyordum.
O şekilde ömrümü geçirmeye çalışıyordum. Ama şimdi öldüğüm zaman diyor toprağa gireceğim diyor. Orada bunu hiçbir şey yapamayacağım. Hmm. Benim esas üzüldüğüm şey dünyadan ayrılmak değil. Bu gibi Allah'ın razı olacağı işleri
yapamamak.
Hmm. Bundan üzülüyorum. Hakikaten tabii o hocam bizim yani dini anlayışımızda bu çok önemlidir. Yani insanı yaşatmak önemlidir. İnsanın yaşaması önemlidir. İnsan hayat tutmak önemli niye önemlidir? Çünkü o yaşayacak, Allah'a kulluk yapacak, secde edecek, zikredecek, ibadetler yapacak. O şekilde hem Cenab-ı Hakk'a kulluğu arz edecek hem de kendinin ahiretteki manevi nimetlerini artırmış olacak. Onun için şöyle sözler bizde meşhurdur. Yani toprağa düşüp de o da binlerce sene toprakta kalmaktan kişinin hayatta kalıp orada bir ibadet etmesi, bir kelime-i tevhid getirmesi çok daha önemlidir.
Bize
diye.
De muazzam yani, bir hisse olmuş
tabii,
oluyor.
Tabii olmuş oluyor. Yani yaşayıp yine Efendimiz Aleyhisselam'ın bir soru üzerine ya Resulallah men hayrun nas? İnsandan en hayırlısı kimdir diye sorunca Efendimiz Aleyhisselam men tale umruhu ve hasune ameluhu ömrü uzun olan ama ameli de güzel olan. Çünkü kaldıkça insan
daha çok amel edebilir.
Hı-hı. Daha çok sevap kazanabilir. Daha çok Cenab-ı Hakk'a yakınlık elde edebilir.
Kesinlikle.
Ama tersi de var. İnsandan en şerleri de ömrü uzun olduğu halde hı-hı. ameli kötü olan. Günden güne diyelim ki günah kesesi terazinin o kesiye diyelim ki yükler geliyorsa, kalp kararıyorsa tabi onun için de zararlı olmuş evet. oluyor.
Yani çift taraflı dengeyi korumak evet. gerekiyor. İlyas Aleyhisselam bu noktada bize müspet bir örnek değerli hocam. Bir husus sormak istiyorum size İlyas Aleyhisselam'la alakalı. Saffat suresindeki 125. ayet-i kerimede İlyas Aleyhisselam kavmini hak olan, mabut olan Allah'tan yüz çevirdiklerini ifade ediyor ve Baal'e taptıklarını söylüyor. Bunu tasvir ederken Allah hakkında ehsenel halikin diyor. Siz yaratıcıların en güzeli olan Allah'ı bırakıyorsunuz ve işte Baal putuna tapıyorsunuz. Bu noktada hocam şöyle bir soru kafama takılıyor. Ehsenel halikin, yaratıcıların en güzeli derken sanki farklı yaratıcılar var da Allah bunların en güzeli gibi bir anlayışa sebebiyet verebilir. Bunu nasıl anlamamız gerekir?
Yani tabii o ifade yani Saffat'ta İlyas Aleyhisselam'ın sözü olarak geçiyor. Ama Mü'minun suresinin efendim 14. ayet-i kerimesinde de bizzat Cenab-ı Hakk'ın kendi ifadesi olarak geçiyor.
O da kendisi söylüyor. Evet.
Tabii, o da Allah'ın, Rabbimizin ifadesi. İnsanın yaratılışından bahsettikten sonra o kademelerden sonra Fetebarekallahu Ahsenül Halik. Evet. Biz onu bambaşka bir yaratılışla ortaya koyduk. İnsan olarak dünyaya getirdik. Çamurdan, nutfeden, evet. alakadan getirdik. Fetebarekallahu Ahsenül Halik'in. Yani o ifade aynen oradan geçiyor. Hı hı. Dolayısıyla Ahsenül Halik'inden Rabbimizin neyi kastettiğini anlamamız lazım.
Evet.
Burada kastedilen şey yani yoktan yaratan anlamında kelime o anlam kullanılmıyor. Çünkü halaka kelimesi Sevban Hocam üç kademeli bir anlam ifade ediyor.
Hmm.
Birincisinde bir şeyi yapmayı planlamak. Allah bütün varlığı önce ne yapıyor? Nefi mahfuzda onun planını yapıyor. İrade ediyor böyle yapacağım evet. diye. Sonra o planladığı şekilde o varlığı yoktan yaratmak. Üçüncü olarak da yapılan bir şeyden başka bir şey yapmak.
Hmm, türetmek gibi.
Ya türetmek. Dolayısıyla yoktan yaratmada Allah'tan başka efendim bir yaratıcı yok. Her birinin halkını gayrullah.
Hmm.
Ama var olan bir şeyden bir şeyi türetmek anlamında onu İbrahim Aleyhisselam da kullanıyor şeyde. Ve tahlukune ifke diyor.
Hmm.
Ya siz diyor bir diyor yalan uydurdunuz. İşte put yaptınız. Yalan uydurdunuz. Dolayısıyla burada en güzel sanatkar. Dolayısıyla oradaki ayet-i kerimeyi ahsenus sani'in.
Hmm, o şekilde
yani
anlayacağız.
Yaptığı işi en güzel yapan. Yani yaptığı işi sanatkârına yapan. Onun gibi bir efendim başka birisinin o sanat güzellikte bir başkasının yapmaz.
Evet, o kadar yetkin başka bir halikin olmaması.
O olmaz.
Eyvallah. Çok
öyle
teşekkür ettik hocam.
Bir böyle çıkmamış
kesinlikle. Oluyor. Çok teşekkür ettik hocam. Diğer peygamberlerimizden Zülkif Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam'dan devam edebiliriz değerli
evet,
hocam.
Evet şimdi tabi Kur'an-ı Kerim'de İlyas Aleyhisselam'dan sonra hem de yine tarihi sıraya baktığımız zaman yine İsrailoğlu peygamberlerinden Elyesah Aleyhisselam'dan bahsediliyor. Hı hı. Kur'an-ı Kerim'de efendim Elyesah Aleyhisselam'ın seçkinlerden olduğu, minel ahya seçkinlerden olarak dile getiriliyor. Cenab-ı Hakk'ın işte efendim kendilerine vahyedip namazı kılın, zekatı verin, işte efendim Allah'a güzel fi'lel hayrat, hayırlı ameller kılın diye efendim emrettiği, onlar da Cenab-ı Hakk'a kulluk yapan peygamberlerden olduğu dile getiriliyor Elyas Aleyhisselam. Dolayısıyla bunlar efendim aynı dönemde yaşamış da olabilirler ama tarihi bilgiler İlyas Aleyhisselam vefat ettikten sonra Elyesah
Aleyhisselam geldiğini ifade ediyor.
Geliyor. Efendim, o da yine kavmini davet ediyor. Tevhidi yayıyor. Tevhidi efendim tebliğ ediyor. O şekilde efendim kulluğunu yere getiriyor. Seçkin Allah'ın bir peygamberi olarak yere getirmiş oluyor.
İsrailoğullarının başka bir peygamberi yani.
Başka bir peygamberi. Başka bir yani Kur'an-ı Kerim'de de onun peygamber olduğu ifade ediliyor. Salihlerden olduğu. Efendim sabırlı, salih, efendim mümin bir güzel bir kul olduğu dile getirilmiş oluyor. O yönleri bize örnek veriliyor. Elyesah Aleyhisselam'da. Üçüncü olarak da Zülkif Aleyhisselam. Bu da Kur'an-ı Kerim'de iki yerde.
Evet.
Yani ve İsmail'e ve İdris'e ve Zülkifl. Mesela Enbiya suresinde İsmail Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam ve Zükür Aleyhisselam. Üçü beraber zikrediliyor. Ve İsmail'e ve İdris'e ve Zülkifl küllü mines sabirin. Ve edekallan fi rahmetine inne mines salihin. Biz diyor efendim İsmail'e de İdris'e de efendim Zülkifl'e de onlar da biz peygamberi yaptık. Onlar da bize bizim peygamberlerimizdendi. O kendilerine iyilik yapın, namaz kılın, zekat verin, Allah'a fi'lel hayrat. O çok önemli. Çünkü daha önceki İbrahim Aleyhisselam'dan sonraki kısımda bunlar işte peygamberlerdir. Biz onlara namaz kılmalarını, zekat vermelerini, fiil hayrat, hayırlı işler
yapmalarını, hep, evet.
Ondan sonra yapmalarını emrettik ve onlar da bize abidin, kulluk yapan kişilerdi diye o peygamberlerin genel özelliklerinden bahsediliyor. Bu be. Dolayısıyla onlardan birisi de işte Zülküf Aleyhisselam'dır. O da çok sabırlı, sabredici bir kul idi. Ve onlar da bizi rahmetimize aldık. Yani rahmet ettiğimiz bir kuldu. Ve yine bizim salih kullardan bir tanesiydi.
Ahyarlardandı, evet. Sabirlendendi.
Evet, rivayetlerde şöyle geçiyor Süleyman Hocam. Yani işte Elyas Aleyhisselam. İşte bunlar tabii işte vefatları yaklaşınca o yaptıkları vazifeleri, işte efendim sahip oldukları emanetleri işte birisine devredelim, evet, diye arz ediyorlar. Burada da zaten o Zülküf Aleyhisselam'ın ismiyle alakalı da şeyler var ya. Yani bu acaba o peygamberin bir özel ismi midir?
Yoksa sıfatı mıdır?
Yoksa sıfatı mıdır diye tartışılıyor.
Yoksa Zülkifil diye zü sahiplik ifade ediyor. Kifil de nasipli gibi yani anlamlara işte, geldiği söyleniyor efendim, kaynağımızda.
Nasip, pay, efendim güç, kuvvet gibi falan anlama geliyor. Acaba buradan hareketle bu bunun lakabı mı sıfatı mıdır diye.
Çünkü, tartışması oluyor.
Çünkü Kur'an-ı Kerim'de o şekilde iki isimli anılan peygamberler var.
Evet, İsa Aleyhisselam Mesih deniyor.
Mesela İsa Aleyhisselam Mesih deniyor.
Davut Aleyhisselam'a Zel Eyt deniyor.
Davut Aleyhisselam'a Zel Eyt. Eyt güç kuvvet anlamında geliyor. Mesela Yakup Aleyhisselam diğer ismi İsrail. O şekilde. Dolayısıyla bu da başka bir ismi vardı. Mesela Bişir gibi bir ismi vardı. Ama bu sahip olmuş olduğu sıfatları sebebiyle efendim ona bu şekilde bir lakap verilmiş
sıfatı
oldu diye.
Sıfatı ismine galip geldi ve o şekilde anılır,
evet,
oldu.
Evet, o şekilde anılmış oldu. Yani bu peygamberlerin kıssalarının böyle bazı peygamber uzun anlatılıyor, bazen kısa anlatılıyor. Fakat burada Kur'an-ı Kerim'in esas kastı yani şu isimdeki peygamber yahut onun gönderildiği şu isimdeki kavim. Efendim, o bir tarihi şahsiyetler olarak onları ön plana çıkarmaktan ziyade,
kesinlikle,
esas onların yapmış olduğu işlerin, oradaki vazifelerin, yaptıkları tebliğin, davetin, o davete iman edenler ve etmeyenler, orada aslında kıyamete kadar gelecek toplumlara bir model örnek takdim edilmiş oluyor.
Hisse aktarılıyor aslında.
Tabii hisse aktarılıyor. Yoksa her peygamber aşık aynı şeyi görüyoruz.
Evet, hepsi tebliğ yapıyor. Evet. Hepsi şirkle mücadele ediyor. Hepsi zorluklarla uğraşıyor.
Karşılaşıyor.
Hepsine mucize veriliyor. Ana fikir, ana serencam aynı devam ediyor. Ama hisseler ortak.
Ortak. Evet, dolayısıyla bakıyorsun vasıfları ortak, yaptıkları şey ortak, davetleri ortak. Dolayısıyla bu peygamberlerin de hepsinin, yani hani Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın bir sözü var. Buyuruyor ki biz diyor peygamberler diyor tıpkı diyor anne baba bir kardeşler gibiyiz diyor. Yani hepimiz birbirimize ve bu peygamberlerin arasındaki münasebetleri dile getirirken de hep musaddıka lima beyne değil. Önceki peygamberi
hep tasdik
eden, ona iman eden, tasdik eden kişi olarak. Dolayısıyla bir diğer peygamberi eleştiren, tenkit eden, ona efendim inkar eden, yok böyle bir şey diyen, o peygamberin şerefini, kıymetini düşürecek bir tavırda olan hiçbir peygamber olmuyor.
Hepsi birbirinin halkası gibi devam
tabii
ediyor.
Tabii ediyor. Dolayısıyla burada Cenab-ı Hak onların üzerinden bize gerçekten hiç değişmeyecek hakikatleri, evet, bize aktarmış oluyor.
Bunlardan bir tanesi de Elyas Aleyhisselam ile Zülkif Aleyhisselam arasındaki kıssa.
Evet, kıssa olmuş oluyor.
Hocam. Onları alabiliriz. Nasıl aralarında bir etkileşim gerçekleşiyor?
Evet.
Ne gibi bir tarihi süreç tekabül ediyor? Bunu sizden dinlemek isteriz Zülkif Aleyhisselam için.
Şimdi efendim işte Elyas Aleyhisselam'dan sonra Zülkif Aleyhisselam.
En son yerine böyle birisini bakıyor demiştiniz,
evet,
Elyas Aleyhisselam için.
Evet, geliyor. Ondan sonra bakıyor etrafında kimler var. Bunlar içerisinde bu işte en liyakatli kişinin Zülküf Aleyhisselam olduğunu. Yani gücüyle, kuvvetiyle. Hatta orada bir yönetim de söz konusu. Yani o bulunmuş olduğu yerde o toplumun yönetimiyle alakalı da o peygamberlerin bir şeyi var. Bir yetkileri var. Dolayısıyla onları emanet edecek, bırakacak bir yerine insan bakıyor.
Kesinlikle.
Ondan en yetkili Zülküf Aleyhisselam'ı görüyor. Ona bırakmış oluyor. O da bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmiş oluyor.
Peki hocam, Zülküf Aleyhisselam'ın peygamber mi yoksa salih bir insan mı olduğu noktasında da bir takım tartışmalar olduğunu kaynağımızda görüyoruz. Ama ağır basan zannediyorum peygamber olduğu yönündedir, değil mi hocam?
Yani şöyle, öyle bir tartışma olmuş. Hatta bazı, mesela Kurtubi gibi bazı alimler, o bir salih insandı. Peygamber değildi. Hatta çoğunluk ulema bu şekilde söylüyor diye ifadeleri var. Mesela Lokman Aleyhisselam da böyle, Uzeyr Aleyhisselam da böyle, Zülkarneyn Aleyhisselam da falan böyle. Fakat yani onlar peygamberlik ayrı bir Allah'ın bir vehbi, lütfu keremi. Evet. Bu yüksek bir makam. Bilmiyoruz kime vermediğini. Ama yani bir, bu şekilde bir tartışmanın sebebi de şu. Cenab-ı Hak mesela biz şu peygamberlere vahyettik diye buyurup saymış olduğu peygamber isimleri var. Bir de bu şekilde biz vahyettik demeden bahsetmiş olduğu isimler var.
Hayırlı andı tabiri caizse.
Evet, andı. Yani o biz şu peygamberlere vahyettik diye sayılanların içerisinde Zülkifar Aleyhisselam olmayınca acaba böyle bir vahye nail olmadı mı?
Oradan çıkıyor yani bu tartışma.
Gibi bir düşünce oradan çıkıyor. Oradan çıkıyor. Yoksa yani mesela İlyas Aleyhisselam niye bu tartışma yok?
Çünkü Mürselin diyor.
Mürselin diyor. Evet. Niye efendim Elesa'da yok? Diyor ki efendim o da diyor işte efendim ona vahyettik buyuruyor.
Evet.
Şimdi böyle olunca kimse ses çıkaramıyoruz. Ama Zülkifar Aleyhisselam'da böyle bir ayrıntı, bir detay olmadığından dolayı da efendim öyle tartışıyor. Ama her halükarda peygamber olmasa bile tıpkı Lokman Aleyhisselam gibi salih bir insan olduğu, efendim Allah'ın dinine hizmet ettiği, bir tebliğde bulunduğu, sabırlı, güzel bir insan olduğu noktasında herhangi bir şüphe
söz konusu değil. Yani hocam İlyas Aleyhisselam da, Elyesa Aleyhisselam da, Zülkif Aleyhisselam da hepsi Allah-u Teala'nın salih kulları. Hepsi Allah-u Teala'nın tevhid mesajını yerine ulaştırmaya çalışan elçileri diyebiliriz.
Ve Kur'an-ı Kerim'de isimlerini zikrettiği
zikrediliyor kesinlikle.
Ve onların salih olduğuna şahitlik yapmış olduğu güzel insanlar.
Bu müspet örneklerin ardından hocam programımı menfi bir örnekle sona erdirmek istiyorum. Kaynağımızda da geçtiği üzere Tubba kavmi geçiyor hocam. Helak edilen kavimlerden olduğu söyleniyor. Yemen civarında ikamet ettikleri belirtiliyor. Son olarak programımızın tamamlamasını yapmadan önce Tubba kavmine de değinmek isterim değerli hocam.
Ya tabii Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılıyor. Dolayısıyla o peygamberleri anlatırken o bağlamda söz konusu edilen kavimler, efendim kişiler, onlar yeri geldikçe tabii onlara değinmek gerekiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bahsetmiş olduğu, söz konusu etmiş olduğu bir kavim ve onların halleri. Şimdi yine bu da Tubba kavmi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde bundan bahsediyor ayet-i kerimeler. Birisi Kaf suresinde, birisi de efendim Duhan suresinde bahsediliyor. Tubba bir efendim kelime ama bu bir şahıs ismi mi yoksa bir lakap mı?
Makam ismi mi
tabii,
yoksa?
Tabii makam ismi mi? Onu tam o konuda bir tartışma söz konusu. Ama bu kavmu Tubba dediğimiz kavmin onların problemli bir kavim olduğu da anlaşılıyor. Niye? Diyor ki ayet-i kerimede اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعِنِ اللَّزَيْمِنْ قَبْلِهِمْ
Müşriklerle bir karşılaştırma var.
اَهْلَكْنَامْ اِنَّمْ كَانِ مُجْرِمِنْ Dolayısıyla şimdi ahiret inkar eden, biz öldükten sonra dirilmeyeceğiz diyen
evet.
O Mekkeli müşriklere Cenab-ı Hak bunlara örnek veriyor. Diyor ki bunlar mı daha hayırlı yoksa Tubba kavmi mi daha hayırlı derken yani daha güçlü kuvvet anlamında.
Evet.
Veya diyelim ki efendim daha öncekiler, Tubba'dan öncekiler hangisi daha hayırlı, hangisi daha güçlü kuvvetli? Biz onların hepsini helak ettik ve efendim onlar mücrim idiler yani Allah'ı ahiret inkar eden. İnkarcı, günahkar idiler diye. Böyle söz konusu ediliyor. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Bu kavim, böyle peygamberine iman etmeyen, diğer efendim helak eden kavimler gibi etmeyen ama aynı zamanda güçlü kuvvetli olan.
En azından müşriklerden güçlüler.
Tabii güçlü kuvvetli olan ve bu mücrim olma sebebiyle helak edilen bir kavim olduğunu anlamış oluyoruz.
Müşriklere de örnek veriliyor.
Zaten Kaf suresinde de onlar efendim işte peygamberi yalanlayan kavimler içerisinde işte o kavmu Tubba da orada geçiyor.
Evet.
Evet. Peki bunlar kimlerdir? Bunların işte Yemen bölgesinde yaşayan bir kavim olduğu dile getiriliyor. Ve tıpkı Ad kavminde olduğu gibi güçlü kuvvetli. Yani yaşadıkları bölgeler, yaptıkları işler güçlü kuvvetli insanlar olduğu, zengin insanlar olduğu. Hatta Mekke'li müşriklerden çok daha fazla diyeyim ki böyle dünyevi bakımdan önde oldukları. Ama onların böyle güçlü kuvvetli olmaları onların helakine niye olmadığı verilmiş oluyor. Ama Tubba kelimesi ise orada işte bu kendisine tabi olunan.
Tabi'dan.
Yani evet. Geliyorsa yani tabi olunan gibi bir anlamı var. Ama tıpkı işte Mısır hükümdarlarına Firavun dendiği gibi, işte Rum krallarına Kayser dendiği gibi veya Kisra dendiği gibi. İşte İran şeylerine efendim Kisra, Rum şeylerine Kayseri dendiği gibi.
Türklerde Hakan deniyor.
Hakan dendiği aynısı. Gibi. O bölgedeki yönetimi elinde bulunduran idarecilere de Tubba dendiğini dile getirmiş oluyor. Böyle bir lakap olabilir. Ama şahıs olarak burada söz konusu edilen Tübba diye bahsedilen kişinin bir peygamber olma veya salih bir insan olma durumu da söz konusu.
Evet, Efendimizin hadisleri de var
evet,
bu konuda.
Diyor ki efendim işte Tübba diyor bir salih bir insan, hatta nebiydi veya salih bir insandı diye dile getiriliyor. Bir de yine bizim tarih kaynaklarımızda Tübba ile alakalı, yani ismi böyle olabilir veya onun lakabı böyle olabilir, Yemen'den kalkıp Mekke'ye geldiğini, Mekke'de Beytullah'ın yanına geldiğini, hatta o Ebrehe gibi orasını yıkma kararı aldığını, sonra orada yaşayan Yahudilerle görüştüğünü, oradan Yahudilerle görüşüp, yani o zaman tabii tevhid ehli kişiler ki onlar, Yahudi olduğunu ya da Müslüman olduğunu diyelim.
Müslüman diyelim hocam, evet.
Sonra da Kabe'yi yıkmaktan vazgeçip tam tersine Beytullah'a, Kabe'ye ilk defa
örtü giydiren
kişi
kaynağımızda
olduğunu, sonra da oradan tekrar efendim Yemen'e döndüğü ile ilgili bilgiler söz konusu. Efendimizin hadisi de efendim. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Tübba'nın kötülüğünden bahsetmiyor. Yani o şöyle bir kötü insandı yahut efendim zalim bir insandı falan, ondan bahsetmiyor. Sadece kavminden bahsediyor.
Evet.
Dolayısıyla Tübba Efendimizin de hadis-i şerifinde bahsettiği gibi salih bir insan olabilir. Hatta bir peygamber olabilir. Kavmine tebliğde bulunmuş da olabilir. Ama kavmi inanmayıp helak eden bir kavim de olmuş olabilir.
Evet. Yani tarihi malumatlar farklılaşsa da hocam hisse aynı. Müşriklere ve dolayısıyla da bizlere, dolaylı muhataplar olarak Allah-u Teala'nın emirlerine uymamız gerektiğini ihsas eden, eğer uymazsak sonumuzun onlar gibi olacağını ifade eden bir kıssa diyebiliriz.
Oluyor. Bir de yani Yemen tabi müşriklere çok uzak bir yer değil Mekkelilere.
Ticaret yapıyorlar.
Tabi oraya gidiyorlar. Orasını biliyorlar. Dolayısıyla biraz hakkında bilgi sahibi oldukları bir örneği Cenab-ı Hak onlara vermiş oluyor. Oradan onları ikaz ediyor. Yani bak sizden önceki kavimler böyle böyle yanlış yola girdiler. Peygamber'e karşı efendim isyankar oldular, yalanladılar, helak oldular. Siz gelin size gönderdiğim bu peygamberin kıymetini bilin, helak olmayın.
Eyvallah değerli hocam, çok teşekkür ettik. Dolayısıyla İlyas aleyhisselam, Elyasa aleyhisselam, Zülkif aleyhisselam ve menfi bir örnek olarak da Tübba kavmini bu bölümümüzde ele almış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, konu tefsir okumalarımızda bu haftanın da sonuna geldik. Rabbim bizlere gereken hisseyi alabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.